Transworld Radyo üzerinden yayın yapan İyi Haberler Radyosu. Yayınımızın size yarar getirmesini diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonunda vereceğimiz adrese soru ve düşüncelerinizi çekinmeden yazınız.
Yeşu 3. bölümdeki temel konu Şeria ırmağına geçiştir. Kenan diyarına girerken Şeria nehrini geçmek İbranilerin imanı açısından bir dönüm noktasını oluşturuyordu. Bundan yaklaşık 40 yıl önce İbraniler yine Kenan diyarına girmek istemiş ama bunda başarılı olamamışlardı. Kızıldeniz'i geçip Sina çöllerine girebilmek için de belirli bir iman gerektirmişti. Ama bu kez Şeria ırmağını geçip Kenan diyarını ele geçirmek çok daha büyük bir iman gerektiriyordu. Çünkü nehrin karşı tarafına bir kez geçildiğinde oradan kaçabilmek bir daha mümkün olmayabilirdi. Nehri geçip Kenan diyarına girdiklerinde İbraniler düşman orduları, savaş arabaları ve çevrelerdeki surlarla çevrili şehirlerle karşılaşacaklardı. Tüm ulus birlikte Tanrı'ya olan bir bağlılıkla bu adımı atıyordu. Yeşu 3. bölüm 1 ve 4. ayetlerde sabah erkenden kalkan Yeşu, bütün İsrail halkıyla birlikte Şittim'den yola çıkıp Şeria ırmağına kadar geldi. Irmağa geçmeden orada konakladılar. 3. günün sonunda ordugahı baştan başa geçen görevliler halka, Levili kahinlerin Tanrınız Rabbin antlaşma sandığını yüklendiklerini gördüğünüzde siz de yerinizden kalkıp sandığı izleyin diye buyurdular. Böylece hangi yöne gideceğinizi bileceksiniz. Çünkü daha önce bu yoldan hiç geçmediniz. Ama antlaşma sandığına yaklaşmayın. Sandıkla aranızda 2000 arşın kadar bir aralık kalsın. Tanrı Yeşu'ya ve İbranilere Şeria ırmağını geçmelerini emretmişti. Nehrin karşı tarafına geçerlerken bu tecrübeleri Kızıldeniz'i geçerlerken yaşadıklarından farklı bir tecrübeydi. İbraniler Kızıldeniz'den geçerken Musa elindeki asayı suya doğru vurmuştu. Sular tüm gece ortadan ikiye ayrılmıştı. Ama bu nehri geçerlerken çok daha büyük bir mucize yaşanıyordu. Çünkü sular sel seviyesindeydi ve onların karşıya geçmesi Kızıldeniz'e doğru delice akan azgın suların durmasına neden oluyordu. Buna aynı zamanda yeni bir şey daha eklenmektedir. Antlaşma sandığı İbranilerin yaklaşık 1400 metre önünde bulunacak ve bu antlaşma sandığı nehrin yanına gelip orada duracak olan kahinler tarafından taşınacaktı. Yeşu 3. bölüm 15. ayette sandığı taşıyan kahinler ırmağın kıyısına varıp suya ayak bastıklarında Şeria ırmağı ekim biçme zamanında kabarır, kıyılarını basar diye yazıyor. Kahinler nehrin yanına vardıklarında sular sanki önüne bir baraj kurulmuşçasına orada durmaya ve birikmeye başladı. Sular biriktikçe öbür yandaki sular çekilip kısa bir zaman sonra İbranilerin geçebileceği kuru bir toprak haline geldi. Bu olay kutsal kitapta anlatılan en büyük mucizelerden bir tanesidir. Bu olay yaşandığında mevsimlerden ilkbahardı. O ülkede yağmurlu iki mevsim olurdu. İlkbahar ve sonbahar. İlkbahar yağmurları en yoğun olanıdır. Nehre yağan yağmurlar nedeniyle taşma seviyesine kadar nehir yükselmişti. Şeria ırmağının doğu yakasında bekleyen insanlar büyük bir olasılıkla İbranilerin Şeria ırmağını geçmesinin birkaç haftadan önce mümkün olmayacağını düşünüyorlardı. Belki de kısa bir gelecekte herhangi bir tehlikeyle karşılaşmayacaklarını düşünmekteydiler. Ama bazıları İbranilerin yaklaşık 40 yıl önce Kızıldeniz'den mucizevi bir şekilde geçtiğini anımsayarak büyük bir tedirginlik hissediyorlardı. Yeşu 3. bölüm 16 ve 17. ayetlerde ta yukarıdan gelen sular durdu, çok uzaklarda Saretan yakınında bulunan Adam kentinde bir yığın halinde yükselmeye başladı. Öyle ki Arava, Lut gölüne akan sular tümüyle kesildi. Halk Eriha'nın karşısından ırmağı geçti. Rabbin antlaşma sandığını taşıyan kahinler halkın tamamı ırmağa geçinceye dek kurumuş ırmak yatağının ortasında kıpırdamadan durdular. Böylece bütün İsrail halkı kurumuş ırmak yatağından geçti diye yazıyor. Dikkat ederseniz kahinler nehrin ortasına gelip orada durdular ve antlaşma sandığını tuttular. Bu arada tüm İsrailoğulları kuru topraktan geçerek nehrin karşı tarafına vardılar. Yukarıdan inen sular çok uzaktı. Saretan yanında olan Adam şehrinde bir yığın halinde durup yükseldiler. Burada sözü edilen Adam kentinin nerede olduğu tam olarak bilinmiyor. Peki bu kentin anlamı nedir? Adem'in insan soyunun babası olduğu ve Adem'le ölümün geldiği anlamında bizler ve hepimiz bu şehirden gelmekteyiz. Eriha ırmağında olup bitenler İsa Mesih'in ölümü ve ölümden dirilişini ve onun çarmıh üzerinde gerçekleştirdiği işi simgelemektedir. Onun gerçekleştirdiği bu büyük iş sadece ileriye, yani 2000 yıl sonra yaşayan bizlere ulaşmamış, onun bu işi aracılığıyla insan soyuna sağlanan kazanımlar ta Adem'e kadar geri gitmiştir. İşte burada karşılaştığımız görüntü budur. Antlaşma sandığı Rab İsa Mesih'i simgeleyen en güzel eski antlaşma tiplemelerinden bir tanesidir. İsa Mesih ile ilgili daha çok sayıda diğer tiplemeler bulunmaktadır. Antlaşma sandığı İbranilerin çölde 40 yıl süreyle dolaştığı dönemde sürekli olarak kamplarının ortasında yer alıyordu. İbraniler her gece kampın ortasında toplandığı zaman antlaşma sandığının etrafında toplanırlardı. Ama şimdi İsa Mesih'i simgeleyen bu antlaşma sandığı Şeria ırmağından daha da ileriye gitmekte ve suya ilk giren olmaktadır. Şimdiki durumda söylendiği gibi Mesih ölüme bizim önümüzden gitmiştir. Tabi bizler hayat denilen bu yolda yürüdükçe İsa Mesih bizimle birlikte yanımızda yürüyecektir. Ama ölüme bizden önce gitti. O bizim önümüzde ölüme gittiği zaman bunu bizim uğrumuzda, bizim yararımıza yaptı. O bizim yerimize öldü. Yeşu 4. bölümde iki anıtın yapılışını görmekteyiz. Şeria ırmağından taş almaları için 12 adam belirlenecek ve alınacak diğer 12 taşla da Şeria ırmağının ortasına bir anıt dikilecekti. Bundan sonra antlaşma sandığını taşıyan kahinler Şeria ırmağından çıkacaklar. O zaman Şeria ırmağının suları yerlerine dönecekler ve önce olduğu gibi bütün kıyılarına taşarak akacaklardı. Bu olaylarda Rab Yeşu'yu yüceltecekti. Yeşu 4. bölüm 1 ila 3. ayetler arasında halkın tümü Şeria ırmağını geçtikten sonra Rab Yeşu'ya şöyle seslendi. Her oymaktan birer kişi olmak üzere halktan 12 adam seçin. Onlara şunu buyurun. Buradan Şeria ırmağının ortasından kahinlerin ayaklarını sağlam biçimde bastıkları yerden birer taş alın. Bu taşları yanınızda götürüp geceyi geçireceğiniz yere koyun. Bunu aynen yaptılar ve sonra da şöyle oldu. Yeşu 4. bölüm 8. ayette İsrailliler Yeşu'nun buyruğunu yerine getirdiler. Rabbin Yeşu'ya söylediği gibi İsrail oymaklarının sayısına göre Şeria ırmağının ortasından aldıkları 12 taşı konaklayacakları yere götürüp bir araya yığdılar. Şeria ırmağından alınıp nehrin batı yakasına konulan 12 taş Tanrı'nın İsraillerin yararına sergilediği olağanüstü gücün bir simgesi olmaktaydı. Yeşu 4. bölüm 9. ayette Yeşu ayrıca Şeria ırmağının ortasına antlaşma sandığını taşıyan kahinlerin durduğu yere 12 taş diktirdi. Bu taşlar bugün de oradadır diye yazıyor. Bu taşlar, yani bu taşlardan yapılan anıt Yeşu bu yazıyı yazdığı güne dek oradaydı. Şimdi bu kesim bizim için büyük bir önem taşımaktadır. Bunun ne tür bir önem taşıdığını tam olarak anlayabilmek için İncil'den Romalılar 6. bölüm 1 ve 4. ayetleri size okumak isterim. Öyleyse ne diyelim? Lütuf çoğalsın diye günah işlemeye devam mı edelim? Kesinlikle hayır. Günah karşısında ölmüş olan bizler artık nasıl günah içerisinde yaşarız? Mesih İsa'ya vaftiz edildiğimizde hepimizin onun ölümüne vaftiz edildiğimizi bilmez misiniz? Babanın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla onunla birlikte ölüme gömüldük. Sevgili dostum, Mesih sizin ve benim için ölüme gitmiştir. Ve burada Yeşu kitabında belirlenen olay budur. 12 taş ölüm suyuna konmuştur. Şeria ırmağının sularına konan bu 12 taş İsa Mesih'in ölümüne işaret eder. Öte yandan Şeria ırmağından çıkarılıp nehrin yanına konulan 12 taş ise İsa Mesih'in ölümden dirilişine işaret etmektedir. Rab İsa Mesih yaklaşık 2000 yıl önce öldü ve Paulus Romalılara yazdığı mektubun 6. bölümünde açıklıkla belirterek bizim İsa Mesih ile onun ölümüne özdeş olduğumuzu söylemektedir. Bu ayette geçen vaftiz sözcüğünün suyla bir ilgisi yoktur. Daha çok özdeşleşme anlamında kullanılmıştır. Bizler İsa Mesih ile onun ölümünde özdeş olduk. Yani İsa Mesih öldüğünde bizler de onunla beraber ölmüş sayılıyoruz. Diğer bir deyişle o bizim yerimize öldü. Onun ölümü bizim ölümümüzdür. O ölümden dirildiği zaman da biz de onunla birlikte ölümden dirilmiş olduk. Ve bizler bugün yaşayan bir Mesih'e bağlıyız. Mesih'e ne ölçüde bağlıysak, ondan gelecek ruhsal bereketlere de o ölçüde sahip olacağız. Evet, bizler İsa Mesih'le özdeş olduk. Bunun getirdiği bereketlerden de yararlanmaya bakalım. İbraniler Şeria Irmağı'nın karşı yakasına geçtikleri zaman Filistin vatandaşı oldular. Sonsuza dek o ülkeyle bütünleştiler. Öylesine bütünleştiler ki bugün şu saatte bile insanlar hala Filistin'deki Yahudilerden söz etmektedirler. Eğer Filistin'de değillerse o zaman da sürgünde olan ya da dolaşan Yahudilerden söz edilmektedir. İsterseniz gelin bu gerçeği diğer büyük bir gerçekle bağlayalım. Sevgili dostum, İsa Mesih'e gelip onu Rab ve kurtarıcınız olarak kabul ettiğiniz zaman onun ölümü sizin ölümünüz, onun dirilişi sizin dirilişiniz oldu. Bu özdeşlikten kısa bir süreyle de olsa ayrılacak ya da uzaklaşacak olursanız bunun ne kadar korkunç bir şey olacağını varın siz düşünün. Paulus Efesliler mektubunda bereketli bir haber vererek Efesliler 2. bölüm 4 ila 7. ayetler arasında şöyle dedi. Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz. Tanrı bizi Mesih İsa'da Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu. Bunu Mesih İsa'da bize gösterdiği iyilikle, lütfunun sonsuz zenginliğini gelecek çağlarda sergilemek için yaptı. Evet, İsa Mesih öldüğünde sizin günahınız için öldü. Siz yaşayasınız diye İsa Mesih sizin günahlarınız için öldü. O ölümden dirildiği zaman siz de onunla beraber ölümden dirilmiş oldunuz. Şimdi yaşayan Tanrı'ya bağlısınız. Bu kutsal yazılardaki en büyük gerçeklerden bir tanesidir. Yeşu 4. bölüm 19 ila 22. ayetler arasında halk Şeria ırmağını 1. ayın 10. günü geçip Gilgal'da Eriha'nın doğu sınırında konakladı. Yeşu ırmaktan alınan 12 taşı Gilgal'a dikti. Sonra İsrail halkına şöyle dedi. Çocuklarınız bir gün size bu taşların anlamı nedir diye soracak olurlarsa onlara İsrail halkı Şeria ırmağının kurumuş yatağından geçti diyeceksiniz. Eğer bu bölümdeki ruhsal dersi günümüze taşıyacak olursak şunu kesinlikle söylememiz gerekir ki kurtuluş müjdesini, İncil'in verdiği iyi haberi çocuklarımıza öğretmek zorundayız. İmanlı anne babanın görevi çocuklarına İncil'i öğretmektir. Çocuklarını kurtarıcı İsa ile tanıştırmaktır. Yeşu 4. bölüm 23 ve 24. ayetlerde Tanrınız Rab Kızıldeniz'i geçişimiz boyunca önümüzde nasıl kuruttuysa Şeria ırmağını da geçişiniz boyunca önünüzde kuruttu. Öyle ki yeryüzünün bütün halkları Rabbin ne denli güçlü olduğunu anlasın. Siz de Tanrınız Rab'den her zaman korkasınız. Tanrı'nın İbraniler için yaptıkları sadece onların yararı için değil ama aynı zamanda sizin ve benim yararımız içindi. O bütün bunları yeryüzünün tüm insanları onun elinin gerçekten çok güçlü olduğunu bilsinler, anlasınlar diye yapmıştır. Kenanlılar İbranilerin Şeria ırmağını geçtiği haberini alır almaz Tanrı'nın bu amacı yerine gelmiştir. Yani insanlar onun gücüne tanık olmuşlardır. Bu bölümde anımsanacak bazı önemli noktalar şunlardır. Antlaşma sandığı önden gidip nehri ikiye bölüyordu. Kahinler tarafından taşınan antlaşma sandığı önden gidiyordu. Mesih de bizim önümüzden ölüme gitmiştir. Ama bu yaşamda yanımızda yürümektedir. Şeria ırmağı bizim değil ama İsa Mesih'in ölümünün bir simgesidir. Yeşu 5. bölümde İbranilerin işgale şartlanmasını görüyoruz. Bu bölümde sünnet uygulamasını bir kez daha görmekteyiz. Daha sonra şunları öğreniyoruz. Gökten gelen yiyecek olan man son buluyor ve İbraniler yerin ürünlerini yemeye başlıyorlar. Son olarak Yeşu orduların Rabbi ile görünmeyen başkomutanı ile karşılaşıyor. Bu dönemde Yeşu'nun bir görümü görmesine ihtiyacı vardı. Burada bu üç şeyi görmemiz yararlı olacaktır. İlk olarak Amorluların korkmaya başlaması. Yeşu 5. bölüm 1. ayette Rabbin Şeria ırmağının sularını İsraillerin önünde halkın geçişi boyunca nasıl kuruttuğunu duyan batı yakasındaki Amorlu krallarla Akdeniz kıyısındaki Kenanlı krallar İsraillerden ötürü can derdine düştüler, korkudan dizlerinin bağı çözüldü diye yazıyor. O dönemde Şeria ırmağı taşma düzeyinde olduğu için Amorlular ve Kenanlılar İbranilerin Şeria ırmağını geçebileceğini hiç düşünmüyorlardı. Onlar İbranilerin nehri ancak sel mevsimi geçtikten sonra geçebileceklerine inanıyorlardı. Bu arada kendilerinin savaşa hazırlanabilmeleri için önlerinde yeterince zamanları olduğunu düşünmüş olabilirler. Ama Tanrı'nın İbranilere Şeria ırmağını geçebilmelerinde yardımcı olduğunu öğrendiklerinde büyük şok yaşadılar. İkinci olarak yeni bir neslin sünnet edilmesi var. Yeşu 5. bölüm 2 ila 5. ayetler arasında bu arada Rab Yeşu'ya şöyle seslendi. Kendine taştan bıçaklar yap ve İsrailleri eskisi gibi sünnet et. Böylece Yeşu taştan yaptığı bıçaklarla İsrailleri Givat Haaralot'ta sünnet etti. Bunu yapmasının nedeni şuydu. İsrailler Mısır'dan çıktıklarında savaşabilecek yaştaki bütün erkekler Mısır'dan çıktıktan sonra çölden geçerken ölmüşlerdi. Mısır'dan çıkan erkeklerin hepsi sünnetliydi. Ama Mısır'dan çıktıktan sonra yolda çölde doğan erkeklerin hiçbiri sünnet olmamıştı. İbranilerin genç nesli Tanrı'nın İbrahim'le yaptığı antlaşmasının bir simgesi olan sünnet uygulamasını göz ardı etmişti. Hatırlarsanız İsrailoğullarına Kenan diyarını veren antlaşma İbrahim'le yapılmış olan antlaşmaydı. İsrailoğulları bu antlaşmanın gereği olan sünnet uygulamasını Sina çöllerinde dolaştıkları bu uzun yıllar süresince gerçekleştirmemişlerdi. Yeşu 5. bölüm 6 ila 9. ayetler arasında İsrailliler Mısır'dan çıktıklarında savaşacak yaşta olanların tümü ölünceye dek çölde 40 yıl dolaştılar. Çünkü Rabbin sözünü dinlememişlerdi. Rab size verilmek üzere atalarımıza söz verdiği süt ve bal akan ülkeyi onlara göstermeyeceğine ant içmişti. Rab onların yerine çocuklarını yaşattı. Sünnetsiz olan bu çocukları Yeşu sünnet etti. Çünkü yolda sünnet olmamışlardı. Bütün erkekler sünnet edildikten sonra yaraları iyileşinceye dek ordugahta kaldılar. Rab Yeşu'ya Mısır'da uğradığınız utancı bugün üzerinizden kaldırdım dedi. Bugün de oraya Gilgal denmesinin nedeni budur. İbraniler Tanrı'nın İbrahim'le yapmış olduğu antlaşmanın bir gereği olan sünnet uygulamasını hem ruhta hem de gerçek anlamda yerine getirmemişlerdi. İbraniler 40 yıl süresince çölde dolaştılar. Ta ki Mısır'dan çıkmış olan bütün savaşçı adamlar ölünceye kadar. Rab bu insanlara çocuklar verdi ve Yeşu'nun sünnet ettiği insanlar işte bu adamların çocuklarıdırlar. Tanrı bu dönemde İbranilerin üzerinden Mısır utancını da kaldırmıştı. Mısır'ın utancı denen şey şuydu. İbranilerin Mısır'daki son dönemlerinde İsrailoğulları sünnet uygulamasını göz ardı etmiş, gerekli görmemişti. Bu savsaklama onların çölde dolaştıkları uzun yıllar süresince de devam etmişti. Bu nedenle Yeşu'nun İsrailoğullarını sünnet ettiği o yere Gilgal adı verilir ki bu ad anlam olarak yuvarlanma demektir. Yeşu 5. bölüm 10. ayette Gilgal'da Eriha ovalarında konaklamış olan İsrail halkı ayın 14. gününün akşamı Fısıh Bayramı'nı kutladı diye yazıyor. İbraniler sünnet oldukları ve Fısıh Bayramı'nı kutladıklarında mevsim ilkbahardı. Son yağmur mevsimiydi yani. Mısır utancı İbranilerin üzerinden kaldırılmış oluyordu. Tanrı İbrahim'in soyuna bu toprakları vermeyi vaat etmişti ve bu vaat yakın bir zamanda gerçekleşecekti. Bütün bunların bizim için bugün ruhsal bir anlamı var. Eski doğamız yani insanın doğal benliği hiçbir işe yaramaz. Bu doğal benlik hiçbir ruhsal bereketi miras alamaz. Yani doğal benliğimiz ruhsal bereketlerden hiçbir tat alamaz. Eski doğamız Kenan diyarına ait yenilikleri ne de göklerde olan herhangi bir ruhsal gerçeği sevemez. Elçi Pavlus Galatyalılar mektubunda 5. bölüm 17. ayette şöyle der. Çünkü benlik ruha, ruh da benliğe aykırı olanı arzular. Bunlar birbirine karşıttır. Sonuç olarak istediğinizi yapamıyorsunuz. Paulus günahlı insan doğasının hiçbir işe yaramadığını şahsen keşfetmiş birisiydi. O aynı zamanda yeni doğamızda da herhangi bir güç olmadığını anlamıştı. Bunu Romalılar 7. bölümde çok net bir şekilde ifade eder. İsrailoğulları sünnet olmakla bu gerçeği bir anlamda kabul etmiş oluyorlardı. Yeşu 5. bölüm 11 ve 12. ayetler, bayramın ertesi günü tam o gün ülkenin ürününden mayasız ekmek yaptılar ve kavrulmuş başak yediler. Ülkenin ürününden yemeleri üzerine ertesi gün man kesildi. Man kesilince İsrailliler o yıl Kenan topraklarının ürünüyle beslendiler diye yazıyor. Yeni antlaşmada öğretildiği gibi man İsa Mesih'i simgeleyen bir görüntüydü. Bakın İsa Mesih Yuhanna 6. bölüm 49 ila 51. ayetler arasında şöyle demişti. Atalarınız çölde man yediler, yine de öldüler. Gökten inen öyle bir ekmek var ki ondan yiyen ölmeyecek. Gökten inmiş olan diri ekmek benim. Bu ekmekten yiyen sonsuza dek yaşayacak. Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim ekmek de benim bedenimdir. Man, Mesih'i ölümünde temsil eder. Mesih yaşamını birçokları uğruna kurtarmalık olarak sunmaya gelmiş olan kişidir. İsrailliler Kenan topraklarına vardıkları zaman kendilerine 40 yıl boyunca gökten gelen yiyecek olan man son buldu ve onlar ülkede yetişen yiyecekleri yemeye başladılar. Yeşu 5. bölüm 13 ve 15. ayetlerde Yeşu Eriha'nın yakınındaydı. Başını kaldırınca önünde kılıcını çekmiş bir adam gördü. Ona yaklaşarak sen bizden misin, karşı taraftan mı diye sordu. Adam hiçbiri dedi. Ben Rabbin ordusunun komutanıyım, şimdi geldim. O zaman Yeşu yüzüstü yere kapanıp ona tapındı. Efendimin kuluna buyruğu nedir diye sordu. Rabbin ordusunun komutanı çarığını çıkar dedi. Çünkü bastığın yer kutsaldır. Yeşu söyleneni yaptı. Bu Yeşu'nun çağrılması ve görevlendirilmesidir. Bu çağrı Musa'nın Midyan ovasında yanan çalıdan aldığı çağrıyla aynı çağrıdır. Rab Musa'ya ayaklarındaki çarıkları çıkarmasını söylemişti çünkü üzerinde bulunduğu toprak kutsaldı. Mısır'dan çıkış 3. bölüm 2 ila 5. ayetler arasında bunu görebiliriz. İbraniler Şeria ırmağını geçmişler ve karşı tarafta kamp kurmuşlardı. Bir sabah Yeşu belki erken bir saatte kalkmış ve çevresindeki manzaraya bakmaya başlamıştı. Gördükleri çok etkileyiciydi. İbranilerin 12 oymağda kendisinin çevresinde kamp kurmuşlardı. Kurulan bu kamplara bakınca sanımca biraz gururlanmıştı. Çünkü tüm idare kendi elindeydi. Sonra kampın son bulunduğu yere doğru baktı ve orada elinde kılıç sallayan bir adam gördü. Yeşu belki de şöyle düşünmüştü. Orada biri var ki sanki burada benim komutan olduğumu bilmiyor. Oraya gideyim ve adamı yerine yerleştireyim. Böylece Yeşu aşağıya gitti ve bu adama şöyle seslendi. Sen bizim taraftan mısın yoksa düşmanlarımızın tarafında mı? Diğer bir deyişle şöyle diyordu. Buraya ne amaçla geldin? Sana kılıcını çekmeyi kim emretti? Bundan sonra o kişi bence beden almazdan önceki görünümlerinden birinde olan Mesih Yeşu'ya dönerek şu karşılığı verdi. Ben Rabbin ordusunun komutanı olarak şimdi geldim. Bunun üzerine Yeşu'nun gösterdiği tepkiye dikkatinizi çekmek istiyorum. Yeşu yüzüstü yere kapanıp ona tapındı. Bu olay aracılığıyla Yeşu başkomutanın kendisi olmadığını öğrenmiş oluyordu. Başkomutan Rabbin kendisiydi. Kendisi de bu başkomutanın emri altındaydı. Emirleri ondan alacaktı. Bunun böyle olduğunu bir sonraki bölümde İbrani ordularını Eriha kentinin çevresinde 7 gün boyunca yürütürken göreceğiz. Eğer 6. günde Yeşu'nun karşısına çıkıp da ona bak Yeşu Bey, bu yaptığınız şey çok saçma bir şey deseydik Yeşu da o zaman bize evet ben de aynen böyle düşünüyorum diyecekti. Peki ama niçin böyle yapıyorsunuz? Burada komutan sen değil misin? O zaman Yeşu şöyle diyecekti. Hayır, yanlışım var. Ben emirleri benim üzerimde olan birinden alıyorum. Ben sadece aşağı rütbelerden birinde olan birisiyim. Böyle yapıyoruz çünkü böyle yapmamız için yukarıdan böyle bir emir aldım.
Burada yine yayınımızın sonuna geldik. Kutsal kitapla ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Dinlediğiniz konulara ilişkin soru ve düşüncelerinizi bize çekinmeden yazabilirsiniz. Posta adresimiz İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Adresimizi tekrar ediyorum. İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Sevgili dinleyicilerimiz, bir sonraki yayınımızda buluşmak üzere. Şen ve esen kalın.
ağaçlar.